Ve Avustralya gündeminde Levent Efe ile birlikteyiz. İyi günler Levent Bey.
Merhabalar.
Bugün sizinle ilk önce bütçenin hala, Avustralya bütçesinin hala tartışılan konularını görüşelim diyorum. Bunlardan birisi elbette bankalara uygulanan yeni vergi. Bankalar bu konuda hala çok sert konuşuyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bankalara haksızlık mı yapılıyor? Yoksa böyle bir vergi uygulaması iyi mi olur?
Evet, daha önce karbon vergisi, işte madencilere yönelik vergiler konusundaki önceki hükümetlerin girişimi gibi, bu da her bir kayaya çarpacak bir girişimi gibi görülüyor. Bütçe içinde pek çok olumlu, olumsuz, kimilerin, herkesin yorumu farklı olduğu pek çok yeni öneri vardı ve bunların içinden bankalara yönelik 4 yıl içinde neredeyse 6 milyar dolar fazladan vergi toplanmasına yönelik karar bankaların çok büyük tepkisini çekti. İşte onların ileri gelenleri, işte NAB'nin chairman'i Kenny Henry, işte Bankalar Birliği'nin başkanı eski Queensland Başbakanı Anne Bligh gibi ağır toplar bankaları savunma yarışına girdiler ve bir tehdit kıvamında biz bunu nasılsa müşterilere yansıtırız bu vergiyi. Sonuçta halk bunun cezasını çeker gibi, el altından bir tehdit gibi onu da söylüyorlar. Ama hükümet şimdiye kadar şu anda tek bu konuda geri adım atmadı ve bu tartışma bir süre daha devam edeceğe benziyor.
Madencilik vergisi dediniz, o vergi geri çekilmişti. Bu verginin de geri çekilmesi gibi bir ihtimal yok diyorsunuz o zaman siz.
İhtimal var. Tamamen bu güç dengeleriyle, işte hükümeti eğer çok bastırırlar ya, bir şekilde bir pazarlık olursa bir sulandırılma yoluna gidebilir. Ama tabii bu bankaların şu an Avustralya'da neredeyse en büyük kuruluşlarından bile daha güçlü ticari konumlarını sarsacak bir şey değil, ama en azından karizmalarını çizen bir durum. Bir de tabii hükümetin pek çok konudaki önemli kararları sonuçta bir yandan bankalarla da ilgili bağlantısı var. Ev fiyatları konusunda olduğu gibi bu tür bütün başka konulara da bu bankaların faiz oranlarını müşterilerine yansıtması gibi tavırları pek çok başka politikalara da etkisi olacak mutlaka.
Bir diğer konu da işsizlik parası alan kişilere drug test, yani uyuşturucu testi yapılması. Bu da çok tepkilere neden oldu. Siz bu uyuşturucu testini doğru mu buluyorsunuz, yoksa eleştirenler arasında mı yer alıyorsunuz?
Bu işte eleştirenler arasındayım. Bu işin altında, bilinç altında, işte bu insanlara biz bu parayı veriyoruz ama onların onurunda kırma hakkımız vardır gibi bir şey yatıyor. Hoş bir şey değil. Yani drug test yapılacaksa yollarda araba süren sürücülere yapılsın, yoldan geçenlere yapılsın, işte cezaevlerinde yapılsın, ama toplum içinde bir tek böyle hedef tahtası gösterir gibi devletten yardım alan insanları böyle bir aşağılamaya tabi tutmanın hoş bir yanı yok. Toplum vicdanında gerçekten yaralayıcı bir yanı var. Umarım fazla sürdürülmez bu inat.
Bir de geçen gün gazeteye yazan bir kişinin belirttiği gibi, zaten zor durumda olan, mesela uyuşturucu bağımlısı olan kişilere ayrı bir eziyet bu diyor. Bunu yapacağınıza onların bundan vazgeçmesini sağlayacak bazı şeyler sunun diyor. Bu konuda
kaldı ki bu konuyla ilgili görüş bildiren her bilim adamının, her önemli sosyologun söylediği, uyuşturucular konusunu polisiye bir şey gibi ele almayı bırakın, bu bir sağlıkla ilgili bir konudur deniyor. Kaldı ki şimdi öyle yaklaşılması gerekiyorken niye işte devletin yardım yaptığı kişilere böyle bir şeyi rıza görmesi hoş bir şey değil.
Geçen gün ABC radyosunda bu konuyla ilgili bir söyleşi dinliyordum ve tam buraya has bir soru sordu programı yapan kişi, gazeteci. Milletvekiliyle görüşüyordu, Liberal Partili milletvekiline. Dedi ki, peki siz, dedi, kendinize ve diğer milletvekillerine neden uyuşturucu testi yapmıyorsunuz? Size de yapılması gerekmiyor mu, dedi. Bu görüşe ne dersiniz?
Ne güzel işte, demokrasi ne güzel bir şey. Açık toplum ne kadar güzel bir şey. Bunu tabii biz anlıyoruz. Hoş bir şey tabii böyle bir sorunun sorulabiliyor olması ve karşısındaki politikacının da elindeki o kadar güce rağmen alçak gönüllü bir şekilde cevap veriyor olması bu ülkenin kuvvetler dengelerinin yerinde olduğunu gösteriyor tabii.
Bir diğer konu da bu genelde olumlu bulunan bu bütçenin kamuoyu yoklamalarına pek yansımaması, onu pek etkilememesi. Ne dersiniz buna?
Evet, bütçede en azından bir çan devrilmedi. Çok ciddi bir skandal. Halkın tepkisini çekecek bir karar, aşırı bir şey yoktu. İşte 2014 bütçesinden beri liberal hükümetler her yıl neredeyse biraz daha sulandır sulandır o kadar tepki çekecek bir bütçe yapmamaya gayret ediyorlar. Ama kamuoyunun şu an Başbakan Turnbull'dan beklediği ağırlığını koyması. Yani bütçeden önce pek çok ciddi kararlar, bir dizi kararlar açıklandı. Bunların hepsi tabii yorumcular tarafından Liberal Parti içindeki güç dengelerinde Malcolm Turnbull'un ne kadar karşı tarafı alt edebildiğine yönelik yorumlar getirdi bu. Bütçe de onun bir devamı gibiydi. Kaldı ki Turnbull'un biraz daha nefes aldığını gösteren daha liberal, daha merkeze yakın bir bütçeydi bu. Bu anlamda kamuoyu yoklamalarını uzun dönemde etkilemesi bekleniyor. Kaldı ki kamuoyu yoklamalarını böyle günübirlik bir yargı mekanizmasına dönüştürmek sadece medyanın politika üzerinde oynadığı tatsız bir oyun. Yani o kadar günübirlik politikalarla bu ülkenin uzun vadeli, her ülke gibi burasında uzun vadeli politikalara, kararlara ihtiyacı var. Günübirlik kamuoyu yoklamaları hiçbir zaman sağlıklı bir şey söylemez. Şu an işte 47-52 gibi bir şey İşçi Partisi Liberal arasında gidiyor geliyor ama tabii bir seçim sandığı ortaya konsa mutlaka seçmen bunlardan daha farklı bir tavır gösterecektir.
Evet, her zaman olduğu gibi. Bu arada Can Bey bize bir SMS yazmış. Birçok dinleyicimiz biliyorsunuz emekli olan kişiler. Benim sorum, hükümetin paketin içinde emeklilere bir ekstra maaşı veya parası var mı yok mu diyor. Benim bildiğim kadarıyla yok. Siz ne dersiniz?
Emeklilere o anlamda pensionla ilgili bir değişiklik yok. Yani pensionla ilgili aslında en önemli konu zaten. Yani bir hükümet ağzını açtığında işte pensionla bir kesintiye girilecek mi şekli bir endişe kamuoyunda hep var. Ama sosyal yardımlar içinde pek çok şey kesilse bile pension sanıyorum en son kesilecek olan şey olacaktır. Bu pakette, bütçe paketinde yaşlılara yönelik en önemli ciddi karar, işte çocukların evden ayrıldıktan sonra işte kendisine ev büyük gelen yaşlı çiftlere evlerini küçülttükleri zaman aradaki farkı, ceplerine atacakları farkın 300 bin dolar kadarını vergisiz bir şekilde kendi super emeklilik
parasını aktarabilecekler.
Aktarabilmeleri ciddi şekilde çok ciddi bir yenilik bu. Sanıyorum evi olan vatandaşlarımız için bu düşünmeye değer bir şey.
Ama Türk toplumu içinde bundan çok büyük fayda görecekler var mıdır sizce? Hani 3-4 yatak odalı evini satıp da bir yatak odalı, iki yatak odalı eve geçip aradaki kar 300 bin dolar bulacak da onu da emekliliğe yatıracak çok insan var mıdır sizce?
Vardır mutlaka ama tabii pek çok konuda olduğu gibi her şey, bütün fatura genç kuşaklara çıkıyor. Yani artık onlar ev alamıyor, artık onlar iş bulamıyor. Her türlü haklar, ana babalarının elde ettiği hakları şimdi gençler elde ediyor. Bir de üstüne üstlük şimdi ana babaların evlerini,
evet, miras, onlara miras ya kalamayacak.
Tabii, kabak hep onların başına patlıyor. Tabii ki bu mirasla ilgili bir şey. Kaldı ki neredeyse 15-20 senedir bankalar böyle ürünler ortaya çıkarmışlardı. İşte evinizi satın, çocuklara yedirmeyin o evi. Biz size ömür boyu maaş bağlayalım diye. Yani piyasa yine gençlerin başına patlayacak pek çok kazak örüyor tabii. Bu da onlardan biri olabilir.
Erol Bey bir mesaj yazmış. Bence Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden Türkiye'mize haksızlık yapılıyor. Sonuçta Cumhurbaşkanı Türkiye'nin menfaatleri için bir görüşme yapmıştır diyor. Bir dinleyicimiz de telefonda bekliyor. Ahmet Bey, buyurun lütfen.
Efendim, Levent Bey'e bir sorum var. Madem ki Avustralya medyasında bu kadar saygınız var, defalarca Türk toplumu tarafından prosluda edildiği halde 40 veya 50 yıl evvel kimler tarafından çekime alındığı bilinmeyen Midnight Express filminin SBS'te pazartesi akşamı yine yayına konulduğu, buna karşı bir tepkiniz olmayacak mı? Aynı soruyu SBS radyosundaki Türk görevlilere de soruyorum. Ben şahsım adına SBS'i lanetliyorum ve kınıyorum.
Evet, Levent Bey, siz Midnight Express'i deniliyor.
Ahmet Bey,
diyorsun?
Bundan haberim yoktu. Yani de Midnight Express artık kabak tadı vermiş. Yani dönemini çok aşmış. Gösterilmesi hiçbir anlamı olmayan bir film. Kaldı ki ben kendi payıma 2 yıl önce o olayın kahramanı olan kişi, sonradan işte komedi dünyasına atılmış, işte şovmenlik yapıyor, William Hayes Melbourne'a gelmişti, ondan bir röportaj yaptım sırf bunu sormak için ve o yaptığı şovda işte ben o kitabın yazarıydım, kaçış öyküsünü anlatıyor falan. Yani artık kabak tadı verdi, bir de bunu kullanıp hala niye bu isimden yola çıkarak bir şey sürdürüyoruz. Yani kitabın bir pek çok kuşaklar boyu insanlara zarar veren etkisi oldu. E oldu da işte ben de yapıyorum falan şeklinde bir açıklama getirdi. Yani en azından onun görüşünde yansıtmış olduk ya da bizim görüşümüzde ona yansıtmış olduk. SBS'in kararıdır bu. Tabii ki Türkçe Radyo'nun çalışanlarının aldığı bir karar değil. SBS'in kararıdır. Ahmet Bey eğer isterseniz SBS yönetimine bir yazı yazarak bunu kıdamak imkanı elinizde tabii.
Aynı şeyi ben söyleyecektim. SBS Radyosu'nun Türkçe grubunun hiçbir bu kararda rolü yok. Zaten bize sormazlar. O yönetim seçer filmleri ve gösterir. Levent Bey'in de dediği gibi SBS şikayetlere her zaman açık. Bunu bir mektup yazarak, evet, e-mail göndererek dile getirdi.
Midnight Express tabii onu yapan kişilere çok büyük olanaklar açtı. Onun yapımcısı, yönetmeni, herkes çok Hollywood'da kendilerine büyük yer edindi. Ama o dönem böyle bir filmin bir belki bir geçer akça yanı vardı Batı dünyasında. Ama şimdi zaten yok. Kaldı ki biz kendi açımızdan biliyoruz. Türkiye'nin turizmine, gençlerin işte yurt dışına açılmasına, Türkiye'nin imajına verdiği zarar ölçülmesi mümkün değil. Tek bir filmin tek başına bu kadar büyük zarar verdiği başka bir örnek yok zaten. O anlamda tekrar gösterilmesi tabii ki hoş değil.
Evet. Bir dinleyici soruyor, hükümet $75 verecekti, ne oldu diyor, ama ben $75 verecekti diye doğrusu bir haber duymadım hiç. Sanırım bu sadece bir söylenti idi diyelim.
Bu ara günümüzde zaten verse bile o $75 hiçbir şey yetmeyecek.
Bir de hani emekliler maaşına devam ediyorsak, genellikle hükümet biliyorsunuz çok az artış yapıyor emekliler maaşına. $3.50 gibi, yıllar önce öyleydi. $5.70 gibi artış yapıyordu ki $75 katiyen imkanı yok. Tarihte görülmemiş bir şey. Sizce de öyle değil mi Levent Bey?
Evet öyle. Bir de zaten bu ülkede hayat pahalılığının giderek artan bir şekilde insanların hayatına nasıl etkili olduğunu biliyoruz. Tabii ki böyle sadece bir pensiyona dayanarak yaşamak durumunda olan insanlar için tabii bu zorlayıcı bir şey.
Evet. Bir dinleyicimiz daha aramış. Ali Ekber Bey, buyurun lütfen.
İyi yayınlar Özhan Hanım.
Sağ olun.
Merhabalar. Ben iki konuya değinmek istiyorum. Hükümetin emekliler üzerine uygulamaya çalıştığı drug testi falan onunla ilgili, bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yapmış olduğu görüşmeyle ilgili. Hı hı. Şimdi buradaki emekli maaşı alan insanlarla ilgili söyleyeceğim şey şu. Gerçekten hiçbir sağlık problemi olmayan ve yeterince geliri olan insanların işsizlik parası aldığını biliyorum. Pardon, emekli söylemişim. İşsizlik parası aldığını biliyorum. Bu çok haksız bir şey. İkincisi, Erdoğan'ın Amerika'da yapmış olduğu görüşmede gerçekten Amerika Başkanı Trump Erdoğan'la resmen dalga geçti. Çünkü sanki görüşme Türkiye-Amerika ilişkileri dünü ve bugünüymüş gibi, adam Kore Savaşı'ndan, işte Sovyetlere karşı verilmiş şeylerden falan bahsetti. Resmen ve resmen ciddiye almadı. Çok tuhaf bir şey yani, ciddiye almadı gerçekten.
Sağ olun, teşekkür ediyorum aradığım görüşlerinizi dile getirdiğiniz için. Avustralya gündemi söyleşisine devam edersek, ev fiyatlarıyla ilgili haberler, konuşmalar, panel toplantıları bir türlü bitmiyor. Bu sorun çözülecek mi? Ne olacak sizce?
Hükümetin üstünde çok ciddi baskı var bu konuda. Bugün yayınlanan bir istatistik vardı, çok ilginç. Ev fiyatlarında işte negative gearing konusunda, yani yatırım için ev alan insanların faydalandığı negative gearing ve capital gains exemption şeklindeki o vergi kıyaklarından yararlanan insanların en fazla yoğunlaştığı semtler ve posta kodları en çok Liberal Parti'ye oy veren yerler. İlk 10 yerin tamamı, yani işin içinde bir kendi seçmenine bir göz kırpma, onları kayırma gibi bir şey var. Hükümet şu ana kadar ev fiyatlarının bu kadar yükselmesinde negative gearing'in ve capital gains exemption'ın önemini inkar ede geldi. Her ağzını açan karşı yorumcu, sadece işçi partisi ya da muhalefet değil, herkes bunu söylüyor. Ev fiyatlarının yüksek olması yatırımcılara yapılan kıyaklar sayesindedir şeklinde. Bunu inkar ede de geldi ama direnmelerin çok uzun dönemde mümkün olduğunu sanmıyorum. Çünkü gerçekten başta Sidney ve Melbourne olmak üzere büyük şehirlerde ev fiyatları, bırakın sadece hayata yeni atılan gençleri, herkes için çok fazla el yakar hale geldi. Devamlı söylenen de işte patlayacak bir balon söz konusu her zaman. Ve hükümet buna karşı olarak sadece yeterince ev yok, ev yapılması lazım şeklinde başka sosyal sorunları olacak kanallar açmaya çalışıyor. Yani bu toplumda ev yok diye bir şey yok. Şehirlerin zaten daha fazla büyümesi, coğrafik olarak daha fazla büyümesinin bir anlamı yokken sadece sıkıntıyı orada göstermek biraz yanlış geliyor tabii. Umarım oralarda biraz taviz verir ve biraz daha fiyatları sırf bu vergi kolaylıklarının törpülenmesiyle biraz daha
rahat nefes alacak hale gelir nefes diyorsunuz.
Nefes alacak hale gelir. Yoksa gerçekten pek çok Avrupa ülkesinde görüldüğü gibi Avustralya'nın hiç alışık olmadığı, insanların kendi oturduğu evine sahip olamadığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani evlerin şu başka yatırımcıların büyük konsorsiyumlar tarafından evlerin sahip olunduğu ve toplumun büyük bir bölümünün kiracı olacağı bir Avustralya'ya doğru gidiyoruz. Daha önceki kuşaklarda hiç olmayan bir şeydi.
Evet. Şimdi Manus Adası'na geçmek istiyorum. Sizinle bu konuyu görüşmek istiyorum ama ona geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Avrupa'dan, Almanya'dan gelen bir tanıdığımızla konuşuyorduk. Dedi ki bize, bu nasıl bir iştir? Avrupa'nın hiçbir yerinde görülmeyen bir şey bu. O kadar küçük ülkeler, Avustralya'nın 50'de biri kadar olan ülkelerde hiçbirinde Londra ve Paris hariç böyle bir sorun yok. Niye siz bu ülkede bu sorunu yaşıyorsunuz? Bunu yaşamamanız gerekir. Almanya'nın en büyük kentlerinde bile ev fiyatları bunun onda biri kadar demişti. Sahiden niye Avrupa'da yokken bu sorun? Mesela Almanya'da yokken Avustralya'da var.
Biraz Avustralya'nın geçirdiği yapısal değişimlerin de etkisi var. Sonuçta globalleşmenin peşinden gelen, işte imalat sektörlerinin tamamen ülkeyi terk etmesi, yatırımların tamamen emlaka yönelmesi ve hükümet kararları, bunlara tamamen etkisi olan etmenler bunlar. Bir de Avustralya'nın merkezileşmesinin giderek artmasının sıkıntıları yaşanıyor. Yani sadece insanların, yeni gelenlerin Melbourne'la Sydney'e değil, küçük şehirlere yayılmaya başlaması burada bir ferahlama yaratacaktır. Avustralya'nın yapısal sorunu bu diyebiliriz.
Yapısal sorunu diyorsunuz.
Evet, evet, yapısal sorunu bu, umarız alınacak önlemlerle değişir. Manus Adası konusunda...
Peki evet, hemen ona geçelim. Evet. Yani çok haksızlık mı ediliyor burada? Yine kalpsizce, barbarca davranılıyor diyenler var. Böyle bir şey söz konusu mu?
Barbarlık şu anda Avustralya'ya yöneltiliyordu. O zaten devam, toplum vicdanını kanatan bir konu orada. O insanlara niye eziyet edildiğini kimse açıklamıyor. Mantıklı hiçbir açıklaması yok. Kaldı ki şimdi de Papua Yeni Gine Hükümeti'nin işte bu ay sonuna kadar, Mayıs ayı sonuna kadar bu Manus Adası'ndaki tutuk evinin kapatılacağı ve herkesin başının çaresine bakması gerektiği şeklinde bir dayatması var şu an. Yani Avustralya'da kesinlikle kabul etmiyor. Bu insanlara işte geldiğiniz ülkeye dönün ya da başka ülkelere gidin şeklinde yani iki dakika içinde karar veremeyecekleri kararlara zorlanıyorlar. O anlamda ciddi fiziksel saldırılar, işte sosyal karışıklıklar beklenir. Zaten orada kala kala 800 kişi var, 800 civarı ve zaten çok ciddi sıkıntılar ve işte psikolojik sorunlarla boğuşuyorlar. O çaresizlik ve civarda Manus Adası'ndaki insanlardan gördükleri baskı, siviller ve yerel insanlardan bu 800 kişi için hayatı gerçekten dar ediyor. Umarım yumuşak bir geçiş bir şekilde sağlanır. Bir mucize olur da bir yerlerden bu insanlara bir yer bulunur.
Evet, gerçekten öyle. Bu haftaki yorumlar için size çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Arayan dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz tekrar.
Değerli dinleyiciler, Levent Efe ile Avustralya gündemi kapsamında yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.